Ayrım 2.
Hiçbir yabancı ses yoktu. Kimsenin olmadığı kesindi. Annem bir mum yaktı. Kaptan bir kolunu uzatmış, gözleri açık yatıyordu. Ocak neredeyse sönmek üzereydi. Annem, "Jack, perdeyi kapat yavrum," dedi. "Dışarıdan görülmemeliyiz." "Haklısın anne," diyerek perdeleri kapattım. Annem elinde mumla kaptanın yanına yaklaştı. "Şimdi sandığın anahtarlarını almalıyız," dedi. "Fakat ona kim dokunabilir?" Zavallı annem korkudan titriyordu. Hemen diz çöktüm. Anneme mumu biraz indirmesini söyledim. Yerde bir yüzü karalanmış küçük bir kağıt parçası vardı. Kaptanın kara leke dediği bu olmalıydı. Kağıdı alıp öbür yüzünü çevirdim. Burada iri harflerle "bu gece onda" sözlerini okudum. İşte o zaman kaptanın bana saati sorduğunu, saatin 4 olduğunu öğrenince 6 saat vaktimiz var dediğini anımsadım. Bunları anneme anlatırken annem beni dinlemiyordu bile. Bana "Jack, anahtar," dedi. Kaptanın ceplerini boşalttım. Anahtardan başka her şey vardı ceplerinde. Bozuk paralar, kocaman dikiş iğneleri, iplikler, biraz tütün, bir kavlı çakmak, bir pusula. Bunları teker teker çıkarıp yere koyarken giderek umutsuzluğa düşüyordum. Son parçayı da yere koyunca anneme "anahtar yok," dedim. "Belki boynuna asılıdır," dedi annem. "Belki de." Kaptana doğru eğildim. İçimden bir öğürme geldi. Şiddetle tiksiniyordum. Ama ne yapıp yapmalı, anahtarı bulmalıydım. Ellerimi uzatıp gömleğinin yakasını açtım. Anahtar oradaydı. Bir iple boynuna asılmıştı. İpi kaptanın bıçağı ile kestim. İşte anahtar elimdeydi. Galiba başaracaktık. Hemen doğruldum. Annemle el ele yukarıya çıkıp kaptanın odasına girdik. Sandık hemen yatağın yanında duruyordu. Dikkatle inceledik. Hiçbir özelliği yoktu. Hemen her gemicide bulunan sandıklara benziyordu. Kapağın üzerine kızgın demirle büyük bir B harfi işlenmişti. Uzun süre kullanıldığından sandığın köşeleri adam akıllı yıpranmıştı. Annem mumu yüksekçe bir yere koydu. Benden anahtarı aldı. Kilide soktu. Onu dikkatle izliyordum. Kalbim neredeyse duracaktı. Kaptanın bu denli özenle sakladığı sandığında acaba ne vardı? Annem anahtarı çevirmek istedi. Ama döndüremedi. Kilit paslanmış olmalıydı. Birkaç kez daha denedim. Sonunda kilit açıldı. İkimiz de derin bir nefes aldık. Sandığın kapağını açar açmaz keskin bir tütün kokusu yayıldı. En üstte çok temiz birkaç kat giysi vardı. Hepsi ütülüydü. Dikkatle katlanmıştı. Başka bir şey de görülmüyordu. Annem giysileri sandıktan çıkarırken fısıltı halinde "ne tuhaf, bunlar hiç giyilmemiş," dedi. Giysilerin altından çeşitli şeyler çıktı. Tütün, bir maşrapa, iki tane güzel tabanca, büyük bir parça gümüş. Ben eşyaları çabuk çabuk boşaltıyordum. Sandık çarşı dükkanı gibiydi adeta. Neler yoktu ki? Bir pusula, deniz kabukları, ufak tefek süs eşyası. Doğrusu tuhaf adammış şu kaptan diye düşünüyordum. Sandığa böyle değersiz şeyleri ne amaçla koymuş? İşte şu deniz kabukları, şu süs eşyası, bunların ne değeri olabilir? Daha altta deniz tuzunun etkisiyle beyazlaşmış bir pelerin bulduk. Annem pelerini sabırsızlıkla çekip attı. Sandığın dibi görünmüştü. Muşambaya sarılı bir tomar kağıt, dokununca içinde altın olduğunu belirleyen bir torba. "Dürüst davranmalıyız Jack," dedi annem. "Ne kadar alacağımız varsa onu alalım. Geri kalanı bırakalım." Annem torbayı açtı. İçi ağzına dek parayla doluydu. Bunları saymaya başladı. Ben bana uzattığı eşarbını torba gibi tutmuş, sayılan altınların buna düşmesini ilgiyle izliyordum. Aslında bu iş öyle kolay değildi. Çünkü torbada çeşitli ülkelerin paraları vardı. Fransız altınları, İngiliz altınları, ilk kez gördüğümüz çeşitli para ve altınlar. En kötüsü de İngiliz altını çok azdı. Annem bunları arayıp buluyor ve elimde tuttuğum eşarbı atıyordu. Aniden ürperdim. Bir korku yıldırım gibi tüm vücudumu sardı. Annemin kolunu tuttum. Sırtımdan aşağıya buz gibi bir dalga yayıldı. Dışarıda bir baston sesi duymuştum. Anneme dinlemesini işaret ettim. Ses giderek yaklaşıyordu. Şimdi kör adamın ayak seslerini de duyuyorduk. Hanın kapısına yaklaşıyordu. Az sonra da değneğin kapıya vuruluşunu duyduk. Bir yandan da kapının tokmağını yokluyor olmalıydı. Anne dedim, hepsini al ve hemen gidelim buradan. Körün kapıyı kilitli bulmasından kuşkulandığı kesindi. Şimdi geri dönüp haydutlarla birlikte geri döneceği belliydi. Kaybedecek zamanımız yoktu. Fakat annem hakkından bir metelik bile fazla almayacağını söylüyor, paraları saymaya devam etmek istiyordu. Annem alacağının ne azını ne de çoğunu kabul ediyordu. Kaptanla kuruşu kuruşunu hesap görmek istiyordu. Ah, o kör herifin nasıl korkunç bir yaratık olduğunu bilseydi annem, böyle direnmezdi kuşkusuz. Ben ise gerek kör adamı, gerek kara lekeyi çok iyi tanıdığımdan tarifsiz bir korku içindeydim. Annemi kandırmaya uğraşıyordum. Saat henüz 7 dedi annem. Tek tek saymadan ayrılmam buradan. Ama annemin bu sözleri dudaklarında donduk kaldı. İkimiz de dışarıda yükselen bir ıslık sesiyle donup kaldık. Annem ayağa fırladı. Peki, dediğin gibi olsun. Bu kadarıyla yetinelim. Annem para çıkınını, ben de muşambaya sarılı kağıt paketini aldım. Mumu sandığın başına bırakarak karanlıkta el yordamıyla aşağı inmeye başladık. Salonu hızla geçip kapıyı açtık. Dışarıda sis dağılıyordu. Ay ışığı her yeri gündüz gibi aydınlatıyordu. Sadece hanın kapısında ve az ilerisinde koyu bir sis görülüyordu. Bu ise bizim hareketimizi gözlerden saklıyordu. Islık sesini duyduğumuz yerden bakıldığında bizi görmeleri olanaksızdı. Hızlı hızlı yürümeye başladık. Fakat ne kadar hızlı gidersek gidelim, köye varmadan önce aydınlığa çıkacağımız ve bizi gözetleyenler için iyi bir görüntü oluşturacağımız kesindi. Çünkü bulutlar hızlı açılıyordu. Daha da kötüsü, arkamızda ayak sesleri duyuyorduk. Hem de hızla koşan ayak sesleri. Koşarken başımı çevirip baktığımda hızla hareket eden bir ışık görünce korkum büsbütün arttı. Bizi izleyenlerin ellerindeki fenerdi bu. Annem soluk soluğaydı. Birden durdu. Elindeki para çıkınını bana uzattı. Al şunları Jack dedi. Al ve hemen kaç. Uzaklaş buradan. Ben dayanamayacağım artık. Köylülerin korkaklığını lanetliyordum. Zavallı annemi nasıl bırakabilirdim? Ne yapmam gerekiyordu? Ayak sesleri hızla yaklaşıyordu. Neyse ki o sırada köprüye yaklaşmıştık. Zavallı annem iyiden iyiye sendeliyordu. Onun koluna girerek destek oldum. Hiç olmazsa köprüye kadar dayanmasını söyledim. Köprünün başına geldiğimizde annem derin bir nefes aldı. Ay, fena oluyorum diye mırıldandı. Bayılmıştı. Bir an düşündüm. Yapılacak en iyi şeyi yaptım. Tüm gücümle anneme sarıldım. Onu adeta sürükler gibi çektim. Köprünün kemerleri altında olabildiğince gizledim. Ben de sürünerek kemerlerin altına girdim. Bu durumda ses çıkartmadan beklemekten başka bir şey gelmiyordu elimizden. Körün sonu. Az sonra merakım korkumu yendi. Bulunduğum yerde hiçbir şey anlamadan beklemek beni çok sıkıyordu. Geri geri sürünerek ufak sırtı tırmandım. Bir çalılığa gizlendim. Buradan hana giden yol oldukça iyi görünüyordu. Henüz yerleşmiştim ki 7-8 kişilik bir grubu gördüm. Koşa koşa geldiler. En önde fener tutan adam koşuyordu. Onun iki adım gerisinde birkaç kişi el ele tutuşmuş koşuyorlardı. Tıpkı çocukların oyun oynadıkları gibi. Az sonra böyle el ele tutuşmalarının nedenini anladım. Ortalarına kör adam almışlardı. Böylelikle onun da hızlı yürümesini sağlamış oluyorlardı. Hanın kapısına gelince bir süre durdular. Kör bağırarak emir verdi. Kırın kapıyı. Bu sözler yankılanırken çok saygılı bir biçimde "Peki efendim" diyen sesler duyuldu. Demek ki kör adam önemli biriydi. Onu saygıyla dinliyorlardı. Adamlar aldıkları emir üzerine hanın kapısına saldırdılar. Fener taşıyan adam kolunu yukarıya kaldırmış, arkadaşlarına ışık tutuyordu. Kapı sağlam olduğundan tüm yüklenmelerine karşın direniyor, bir türlü açılmıyordu. Birkaç kez denedikten sonra içlerinden biri kapının kolunu çevirince hiç beklemedikleri bir biçimde kapı açılıverdi. Hepsi buna çok şaşırmış olmalıydılar. Kapının kilitli ve içeriden korunmuş olduğunu sanıyorlardı. Durumu birkaç saniye ayaküstü tartıştılar. Kör adamın sabırsız sesi yükseldi. Çabuk içeri, içeri! Kör dilenci ile bir adamı dışarıda kalıp çevreyi gözetlemeye başladılar. Öbürleri ise apar topar handan içeriye girdiler. Adamlar içeriye girdikten sonra kısa süren bir sessizlik oldu. Bu sessizlik içeriden duyulan "Bil ölmüş, Bil ölmüş" çığlıklarıyla bozuldu. Bunu duyan kör ağız dolusu küfretti. Kaptana, soyuna, sopuna ve bu haberi veren adamına uzun uzun sövdü. Sonra "Ne duruyorsunuz?" diye gürledi. "Öküz herifler, üstünü arayın, üstünü. İki kişi de çıkıp sandığı arasın." Adamların merdivenlerden paldır küldür çıktıklarını gecenin sessizliği içinde duyabiliyordum. Ayak seslerinin ardından şaşkınlık, kuşku, lanet okuyan sesler yükseldi. Kaptanın odasının penceresi gürültüyle açıldı. Pencereden sarkan birisi aşağıdaki kör adama seslendi. "Pev, bizden daha önce gelenler olmuş. Sandığın altını üstüne getirmişler." "Aradığımızı buldunuz mu?" diye haykırdı Pev. "Paralar olduğu gibi duruyor," dedi adam. Pev, para sözünü duyunca gene bir ağız dolusu küfretti. "Ulan öküz herif," dedi. "Sana parayı soran mı var? Paket duruyor mu? Onu söyle bana." Bir sessizlik oldu. Herhalde adamlar ortalığa yayılmış öteberi arasında muşambaya sarılı paketi arıyorlardı. Aynı adam pencereden sarktı. "Hayır, paket yok Pev," diye sonucu bildirdi. Kör adam kudurmuş gibiydi. "Hey, aşağıdakiler," diye kükredi. "Bakın bakalım, kağıtlar Bill'in üstünde mi?" Aşağıdaki adam az sonra dışarıya çıktı. "Yok," dedi. "Üstünü didik didik ettim. Ne paket var, ne de bir tabaka kağıt." Bunu duyan kör öyle şiddetle bağırdı ki olduğum yerde korkuyla titredim. "Bunu handakiler yapmışlardır," diye bağırıyordu Pev. Hepsi bir araya gelince kör adam durumu açıkladı. "Az önce geldiğimde oğlan anasıyla birlikte buradaydı," dedi. "O halde sandığı da onlar açtılar." "Haklısın," dedi içlerinden biri. "Sandığın hemen yanında bir mumluk bulduk." Kör öfkesinden sık sık soluyor, bastonunu sallıyordu. "Her yanı arayın," diye gürledim. "Tavan arasından kömürlüğe dek. Her yanı arayın, bulun onları." Adamlar gürültüyle koşuşup içeriye girdiler. Bizim emektar han bu leş kargaları tarafından aranmaya başlandı. Bunu handan gelen gürültülerden anlıyordum. Kapılar hızla açılıp kapanıyor, eşyalar oradan oraya atılıyor, içeride kıyamet kopuyordu. Kısa bir süre sonra adamlar kapının önünde toplandılar. İşte her yeri dikkatle aramışlar, tüm hanı didik didik etmişler, ne hancı kadını ne de oğlunu bulamamışlardı. Kör adam bu anlatılanları dinlerken az önce handan çıkmadan önce annemle birlikte duyduğum o ıslık sesini bir kez daha duydum. Islık art arda iki kez duyuldu. Demek ki kör adamla arkadaşlarına bir başkası işaret veriyordu. Birden sevinçle ürperdim. Bu ıslığın anlamı neydi? Annemle birlikteyken duyduğumda bunu bana saldırı için verilmiş bir işaret sanmıştım. Ama şimdi hepsi burada olduklarına göre, evet, evet, bu haydutlara tehlikeyi haber veren bir işaretti. O halde gelenler vardı. Kurtulmuştuk. Az sonra gelecekler ve bu haydutların tümünü yakalayacaklardı. Kapıdakilerden biri, "Dirk bu," dedi. "İki kez ıslık çaldığına göre gelenler var demektir. Tabanları yağlasak iyi olur arkadaşlar." Kör bu öneriye şiddetle karşı çıktı. "Tabanları yağlamak mı?" diye haykırdı. "Sersem herif, bilmez misin ki Dirk oldum olası korkak itin tekidir. En ufak bir kıpırtı duysa ıslık çalar." Durun bakalım. Ortada henüz bir şey yok. Daha buradaki işimiz bitmedi. Adamların kimi bu fikre katıldı. Kimi de homurtuyla karşılık verdi. Kör bastonunu salladı. Bir adım atmak yok. O ikisini bulmadan bir yere ayrılmayacağız. Bulun o köpekleri. Adamlar içeriye girince kör kendi kendine, "Ah şu gözlerim görüyor olsaydı, bak nasıl bulurdum onları," diye söylendi. Korsanlar yeniden aramaya başlamışlardı. Ama eskisi kadar umutlu değillerdi. Üstelik arkadaşları onları uyarmıştı. Burada kapana kısılmak da söz konusuydu. İşte bu nedenlerle adamlar isteksiz isteksiz geri döndüler. Kör bunu anlayınca haykırdı. "Be hey sersemler," dedi. "Elinizin hemen altında koskoca bir hazine yatıyor. Siz ise elinizi uzatıp onu almaktan kaçınıyorsunuz. Haydi gayret, bulalım onu. Bir bulduk mu hepimiz krallar gibi zengin olacağız. Krallar gibi. Anlıyor musunuz?" Kör coşmuş adamlarına uzun uzun anlatıyordu. "Bugüne dek içinizden hiçbiriniz bile karşı çıkamadınız korkak köpekler. Sadece ben karşı çıktım ona. Şimdi de sizin sersemliğiniz yüzünden bu serveti kaçıracağımı sanıyorsanız hava alırsınız hepiniz." İçlerinden biri kısık bir sesle, "Bırakalım artık Pev," dedi. "Nasıl olsa altınlar elimizde." Bir başkası, "O şeyi bilen birisi almış olmalı," dedi. "Bu şamatayı bırak Pev," dedi. "İşte altınlar burada. Onları al da tüyelim buradan." Ama kör bunları dinlemiyor, giderek artan bir şiddetle haykırıyordu. Az sonra hiddetini yenemeyerek bastonunu adamlara doğru savurmaya, rastgele vurmaya başladı. Olduğum yerden kalın bastonun kafalara değdiğinde çıkardığı sesi duyabiliyordum. Adamlar da artık kızmışlardı. Köre küfürler savurarak elindeki bastonu almak için uğraşıyorlardı. Ama kör bastonu öyle hızlı savuruyordu ki hiçbiri onu tutamıyordu. Onlar böyle kendi aralarında çekişip dururlarken köyün bulunduğu taraftan dört nala yaklaşan nal sesleri duyuldu. Olduğum yerde sevinçten neredeyse bağıracak, "Yaşasın kurtulduk," diye haykıracaktım. Neyse ki kendimi tuttum. Hiç kımıldamadan gözetlememi sürdürdüm. Az sonra da çalıların arasından bir tabanca alevi görüldü. Korsanlara kaçmaları için arkadaşlarının verdiği bir işaretti bu. Gerçekten bunu gören haydutlar handan ayrıldılar. Koşa koşa oraya buraya kaçmaya başladılar. Onları izlemek isteyen biri ancak birini yakalayabilirdi. Çünkü her biri bir başka yana kaçıyordu. Bir dakika dolmadan ortalıkta körden başka kimse kalmadı. Adamlar doğrusu çok hızlı koşuyorlardı. Arkalarından yetişmek olanaksızdı. Körü belki de ona kızdıkları için bırakmışlardı. Belki de can korkusu ile onu düşünememişlerdi bile. Bunlar tartışılabilirdi. Ama gerçek şuydu. Kör adam yolun ortasında yapayalnızdı. Elindeki bastonu sağa sola umutsuzca sallıyor, yolunu bulup ilerleyebilmek için çırpınıyordu. Bastonu ile yoklayarak köye giden yolu buldu. İlerlerken, "Hey Dirk, kara köpek, Johnny, beni bırakmayın, ben buradayım, gelin bana yardım edin," diyerek acıklı bir sesle imdat istiyordu. Bu sırada sırtın üstünden dört nala gelen atlılar göründü. İlerlediği doğrultudan nal sesleri geldiğini gören Pev bir çığlık attı. Yanlış yöne doğru ilerlediğini anladı. Atlılardan korunmak için yana çekildi. Buradaki hendeğe yuvarlandı. Ama kör adam adeta dokuz canlıydı. Hendeğe düşmesiyle kalkması bir oldu. Hemen ayağa kalkıp yola çıktı. Bu hareketi onun sonu oldu. Yola çıktığı anda atlılar o noktaya ulaşmışlardı. En öndeki atlı kör adamı fark etti ama tabii çok geç kalmıştı. Binici atının gemine asıldı. Fakat aradaki açıklık çok kısaydı. Hayvan gemleri kasılınca aniden durdu. Bu duruşu bile birkaç saniye sürmüş, at birkaç adım atmıştı. İşte bu adımlardan biri köre çarptı. Kör haykırarak yere yuvarlandı. At onu çiğneyerek geçti. Birkaç adım daha attıktan sonra durdu. Ben bu olup bitenleri görünce hemen ayağa kalktım. Yüksek sesle uzaklaşmakta olan atlılara seslendim. En arkadaki atlı yanıma gelince durdu. Bu, az önce köylülerin doktora gönderdikleri haberciydi. Doktora giderken yolda gümrük memurlarına rastlamış, onlara durumu anlatmıştı. Kaç günden beri korsanları aramakta olan gümrükçüler, anlatılanları dinleyince hemen bu yana doğru at sürmüşlerdi. Kör adam yolun ortasında hareketsiz yatıyordu. Ölmüştü. Genç adamla birlikte önce onun ölüsünü yol kıyısına çektik. Sonra annemi bıraktığım yere geldik. Zavallı kadın, yorgunluktan, heyecan ve korkudan hala kendini bilmez durumda yatıyordu. Yüzüne su serptik. Alnını, şakaklarını ovuşturduk. Neden sonra kendine geldi? Beni karşısında sapasağlam görünce çok sevindi. Bu arada gümrük memurları körfeze dek inmişlerdi. Ancak onlar gelene kadar korsanlar gemilerini atlayıp kaçmışlardı. Ortada gemi görünmüyordu. Sadece uzakta bir nokta gibi uzaklaştığını saptayabilmişlerdi. Arkalarından gümrük kayığını da yola çıkarmışlardı ama bundan da bir sonuç alınamamıştı. Çünkü gemi çok hızlı ilerliyordu. Rüzgar uygun ve geminin yelkenleri çok büyüktü. Gümrükçüler geri dönüp bunları anlatırken komutanları Pev'in ölüsünü işaret ederek konuştu. Tek yararlı iş şunun çiğnenmesi oldu dedi. Adamcağız benim anlattıklarımı dinlemiş, bu çetenin ne yaman bir çete olduğunu anlamıştı. Komutanla birlikte hana gittik. Bir yapının çok kısa süre içerisinde bu denli altüst edilebilmiş olmasına çok şaşırdım. Adamlar hiddetlerinden duvardaki saati bile yerinden indirerek yere atmışlardı. Her yer karmakarışıktı. Kaptanın para torbası ile bizim çekmecedeki gümüş paralarımız dışında hiçbir şey alınmamıştı. Adamcağız evin bu durumuna bir anlam veremedi. Allah Allah, neyi aramış bu adamlar diye sordum. Parayı aldıklarını söylemiştin değil mi? Yoksa daha fazla para mı arıyorlardı Jack? Hayır efendim diye yanıtladım. Para aradıklarını sanmıyorum. Bu haydutlar sanıyorum ki şu anda göğsümde bulunan şeyi arıyorlardı. Nedir bu sözünü ettiğin? Muşambaya sarılı bir takım kağıtlar efendim dedim. Onları güvenilir birine teslim etmek isterdim. Haklısın dedi komutan. Bana verebilirsin. Elbette dedim. Ama sanırım Doktor Livesey... Komutan amacımı anlamıştı. Tabii dedi. Doktora vermen daha doğru olur. Çünkü o bu bölgenin yargıcı aynı zamanda. Sonra adamlarına emir verdi. Handan ayrılıyorduk. Annem ise köyde bir ahbabımızın evinde dinleniyordu. Komutan, şimdi doktora gidip bütün olayları anlatmalıyız dedi. Böylelikle resmi raporumu vermiş olurum. Sonra bana, istersen sen de gel. Elindekileri doktora teslim eder, bildiklerini de anlatırsın dedi. Hep birlikte köye döndük. Önce annemin kaldığı eve gittim. Annem daha iyiydi. Kendine gelmişti. Beni yanında görünce daha da iyileşti. Ona olanları kısaca anlattım. Sonra hep birlikte doktorun evine doğru at sürdük. Muşambaya sarılı kağıtlar. Gecenin karanlığında dört nala ilerliyorduk. Ben gümrük memurlarından birinin atının terkisine binmiştim. At çok güçlü olduğundan benim ağırlığımdan hiç etkilenmemişti. Hızla yol alıyorduk. Doktorun evine geldik. Pencerelerde ışık yoktu. Komutanın isteği üzerine inip kapıyı çaldım. Bir hizmetçi açtı. Doktor evde mi diye sordum. Doktor evde yok bayım. Nerede bulabiliriz onu? Çok önemli. Akşam yemeğine şatoya çağrıldı efendim. Kont'la birlikte yemek yiyorlar şimdi. Bunu duyan komutan adamlarına emir verdi. Hep birlikte şatoya gidiyoruz çocuklar. İleri. Şato yakındaydı. Oraya çabucak vardık. Geniş bir bahçe içinde şato gecenin karanlığında bembeyaz yükseliyordu. Atlarımızdan indik. Gümrükçüler kapının önünde kaldı. Komutan beni yanına aldı. Birlikte ilerledik. Kapıyı açan uşak kendisini izlememizi söyledi. Kırmızı halılar döşenmiş uzun bir koridorda ilerledik. Daha sonra uşak kapıları açarak bizi geniş bir kitaplık odasına aldı. Burada yanan çömlenin önünde kontla doktorun karşılıklı oturup pipo içtiklerini gördüm. Doğrusu ya, doktoru görünce daha da rahatlamıştım. Günlerden beri bir karabasan gibi beni etkileyen bu giz dolu olaylar az sonra bitecek. Ben olanları doktora anlattıktan sonra bu karabasandan kurtulacaktım. Kontu ilk kez bu denli yakından görüyordum. Bu yöredeki hemen tüm toprakların sahibi olan kont buydu demek. Uzun boylu, iri yapılıydı. Sürekli olarak gezilere çıktığından yüzü güneşten yanmıştı. Kaşları ise simsiyahtı. Giysileri süslü ve görkemliydi. Bizi görünce komutana döndü. Törensel bir hava içinde, "Buyursunlar sayın komutan," dedi. Doktor ise her zamanki sevimli ve alçak gönüllü haliyle komutanı merhaba dans diye selamladı. Daha sonra bana döndü. "Gecenin bu saatinde," dedi, "size hangi rüzgar attı buraya Jack?" Komutan şapkasını koltuğuna kıstırmış, tahtaya kalkmış bir öğrenci gibi hazır ol durumuna gelmiş, çok resmi sözcüklerle olayı anlattı. Doktor da, kont da bu anlatılanları öylesine büyük bir merakla dinlediler ki, az daha komutanın ağzına düşeceklerdi. Komutan, annemle benim hana dönüşümüzü anlatınca doktor olduğu yerde zıpladı. "Aman tanrım," dedi, "annen ve sen ha? Bunu nasıl yaptın Hawkins?" Kont ise beni baştan aşağıya süzdü. "Bravo küçük," dedim. "Sen bayağı kahraman bir delikanlıymışsın." Komutan anlatmasını sürdürürken, kont heyecanından yerinde duramaz oldu. Elleri arkasında bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Doktor ise onu daha iyi duyabilmek için koltuğundan ileriye doğru eğilmişti. Komutan söyleyeceklerini bitirince kont ona, "Siz çok dürüst bir insansınız komutan," dedim. "Doğrusu sizi kutlarım. O iğrenç haydudu çiğnemekle de çok yerinde bir iş yapmışsınız bence. Doğrusu ya, bir şişe birayı hak ettiniz dostum." Çıngırağını çalarak gelen uşağa bira söyledi. Sonra bana dönerek, "Jack Hawkins," dedi, "seni de bir kahraman olarak kutluyorum." Doktor merakla yüzüme baktı. "Haydutların bu denli ısrarla aradıkları şey demek ki sen de Jack," dedi. Elimi gömleğimin içine sokarak muşambaya sarılı paketi çıkardım. Doktora uzattım. "İşte efendim," dedim, "bu paketti." Doktor paketi elleri arasında tutarak inceledi. Sonra onu cebine koydu. Konta dönerek, "Komutan birasını içtikten sonra gidebilir elbet," dedi. "Ama izin verirseniz Hawkins'i bu gece evimde konuk edeceğim. Ama önce karnını doyurması için bir şeyler söylesek." Kont gülerek, "Tabii tabii," dedi. "Kuşkusuz bu genç kahraman börek çörekten çok daha fazla şeylere hak kazandı bu akşam." Kontun emrettiği şeyler kısa bir süre içerisinde getirildi. Özellikle bir tepsi kıymalı börek en tok insanları bile imrendirilecek kadar güzel kızarmıştı. Doğrusu ya, uzun süredir ağzıma lokma girmemişti. Çok yorulmuştum, çok korkmuştum. Açlıktan elim ayağım titriyordu. Masaya oturdum. İştahla yemeye başladım. Komutan hepimize veda ederek ayrıldı. "O çıkar çıkmaz doktor, vakit geldi kont," dedim. Bu sesin yankısı gibi bir ses duyuldu. "Vakit geldi doktor Livesey." Bunu söyleyen konttu. Sanki aralarında paralolu olarak konuşuyorlardı. Ne demek istemişlerdi acaba? "Şimdi baştan başlayalım," dedi doktor. "Sen bu Flint adını duymuş olmalısın kont." "Duymak mı?" diye haykırdı kont. "Onun ismim gibi tanıyorum. Kanlı bir korsan o. Flint'in yanında meşhur kara korsan bir rahibe kadar masum kalır. Bu Flint'in 10 parmağında da kan lekesi vardır. İspanyollar ondan çok korkuyorlar." Kont heyecanlanmıştı. Doktor da ben de anlattıklarını ilgiyle dinliyordu. "Bir gün gezideydim," dedi kont. "Bindiğim gemi rom yüklüydü. Bir ara bu Flint'in gemisini uzaktan gördük. Kaptan öylesine korktu ki hemen geri dönüp limana sığındı." Doktor kontun anlattıklarını bilir gibiydi. "Evet, gerçekten çok ünlü bir korsan," dedi. "Size göre bu adamın çok parası var mıydı?" "Para mı?" diye yanıtladı kont. "Sen anlatılanları duymamışsın galiba. O alçakların dini imanı paradır. Tüm yaşantıları para içindir. Çok parası olması gerekir bu Flint'in." "Şimdi anlayacağız," dedi doktor. Sonra aniden bir şey hatırlamış gibi konta döndü. Fakat sen çok heyecanlı ve açık kalplisin dedi. Şu andan itibaren duyduklarını ve gördüklerini hiç kimseye anlatmamalısın. Nasıl? Söz veriyor musun bana? Söz dedi kont. Şu andan itibaren hem sağırım, hem dilsizim, hem de gözlerim görmüyor benim. O halde Flint'in definesini inceleyebiliriz. Doktorun bu sözlerini duyan kont sevinç dolu bir kahkaha attı. Define ha dedi. Define. Oh, çok mutluyum doktor. Hemen Bristol'a gidip mükemmel bir gemi donatacağım. Sen, ben ve şu küçük Hawkins Define'yi hemen aramaya başlayacağız. Bu sözleri rüyadaymışım gibi dinliyordum. Ayrıca kontun önerisine diyecek yoktu doğrusu. Öteden beri düşlediğim bir deniz yolculuğu benim için bir Define'den de önemliydi. Doktor, o halde dedi. Jack'in de izniyle şu paketi açıyorum artık. Bunları söyledikten sonra doktor paketi masaya bıraktı. Mışamba dört yanından sıkıca dikilmişti. Doktor alet çantasından ucu eğri bir makas çıkartarak dikişleri çabucak kesti. Mışamba açılınca içinden bir defterle bal mumuyla mühürlenmiş bir kağıt çıktı. Doktor defteri eline alarak önce şuna bakalım dedi. Kont'la ben doktorun omuzları üzerinden deftere bakmaya başladık. İlk sayfada anlamsız kimi karalamalar görülüyordu. Sanki birisi sıkıntılı bir zamanında eline kalemi almış, gelişi güzel kimi şeyler çiziktirmişti. Bu karalama şekilleri arasında kaptanın vücudundaki dövmelere çok benzeyen bir şekil dikkatimi çekti. Sonra sözcükleri okumaya çalıştım. Bunlar parça parça sözcüklerdi. Bill Bones'in umrunda mı? Rom tükendi artık. Mr. Bones, ikinci kaptan. Palm Cay açıklarında hakladı. Doktor mırıldandı. Bu sayfada pek önemli bir şeyler yok. Öbür sayfalara bakalım. Bundan sonra doktor sayfaları yavaş yavaş çevirmeye başladı. Bu kez çok dikkatli tutulmuş bir muhasebe defterine bakar gibiydik. Her sayfada tarih, tarihin karşısında çeşitli para hesapları görülüyordu. Ancak her paranın karşısında bu paranın nereden geldiği ya da nereye gittiği, kime ait olduğu yazılı değildi. Her rakamın karşısında çözümü çok zor işaretler konmuştu. Örnek olarak 27 Haziran 1745 tarihinin karşısında 70 pound yazılıydı. Bu parayı kim kazanmıştı ya da kime verilmişti? Belli değildi. Paranın karşısına 6 tane haç işareti çizilmişti. Kimi yerlerde de Karayip Adası, Karakas Açığı gibi sözcükler yazılmıştı. Kimi yerde de enlem ve boylamlar yazılmıştı. En belirgin olanı şöyle yazılmıştı. 62, 17, 20, 10, 2, 4. Defter yaklaşık 20 yıllık bir süreyi kapsıyordu. Zaman ilerledikçe deftere yazılan para miktarları da artıyordu. En sona toplam yazılmıştı. Ancak bunu kim yazdıysa toplamı zorlukla yapmış olmalıydı. Birkaç kez toplanmış, sonuç yanlış çıkınca da bu toplam kalemle çizilmiş, işlem yeniden yapılmıştı. Toplamı belirleyen rakamın karşısına da Bones'in yığını yazılmıştı. Doktor bizlere baktı. Doğrusu ya dedi, hiçbir şey anlamadım ben. Fakat kont bu kanıda değildi. Daha ne anlatsınlar dostum diyerek konuştu. Her şeyi açık seçik yazmışlar bu defteri. O alçak haydut her baskın ya da soygun sonunda elde ettiği parayı buraya yazmış. Karşısına da bunu kaç soygunda, kaç vurgunda elde ettiğini işaretlemiş. Bu işaretleri sayarsan kaç gemiye hücum ettikleri kolayca anlaşılır. Doktor da ben de bu açıklamaya hak veriyorduk. Gerçekten bu işaretlerin en doğru çözümü bu olmalıydı. Kont elleri arkasında dolaşarak konuşmasını sürdürdü. Kimi sözlerde o vurgunu yaptıkları yeri gösteriyor dedi. İşte örnek olarak Karakas açığı. Demek ki bu noktada bir gemiye saldırdılar. O gemiyi yağmaladılar. Bu yağmadan eline geçen parayı da deftere yazdı. Daha sonraki sayfalarda da birkaç yerin enlem ve boylamı yazılmıştı. Ayrıca çeşitli paraların birbirlerine karşı olan değerlerini belirten bir çizelge vardı. Doktor bir ıslık çaldı. Tutumlu ve tertipli bir adammış doğrusu dedi. Kont öyle anlaşılıyor dedi. Şimdi asıl çözüm öbür kağıtta olmalı. Kaptan kağıdın pek çok yerini bal mumu ile kapatmış, üzerini elindeki yüzüğün arması ile mühürlemişti. Doktor her bir mührü dikkatle açtı. Sonunda kağıdı hiç zedelemeden çıkarıp masaya serdi. Bu bir ada haritasıydı. Haritada enlem ve boylamlar gösterilmişti. Ayrıca kıyıya doğru olan akıntılar, kıyıya doğru derinlikler, adanın, tepe, koy gibi doğal yapısı da açıkça işaretlenmişti. Ada 9'a 5 mil büyüklüğündeydi. Görünüş olarak bir ejderhaya benziyordu. İki başta oldukça geniş iki liman, limanlar arasında da teleskop adı verilen bir tepe görülüyordu. Haritada çeşitli zamanlarda işlemler yapıldığı anlaşılıyordu. Bu ilaveler içinde en dikkat çekeni kırmızı mürekkeple çizilmiş 3 ayrı çarpı işaretiydi. İşaretlerden biri adanın güneybatısında, ikisi de adanın kuzeyindeydi. Güneybatıdaki işaretinin yanında bozuk bir yazı ile küçücük harflerle definenin çoğu burada sözleri yazılmıştı. Kağıdın arka tarafına da aynı yazı ile bir takım notlar yazılmıştı. Ulu ağaç, teleskop omuzu, bu yönden çeyrek kuzeydoğu. İskelet adası, çeyrek güneydoğu, 10 ayak. Gümüşler kuzeydeki yerde. Doğu sırtı doğrultusunda Karakaya'nın 10 kulaç güneyinde. Silahlar çok kolay yerde. Kuzeydoğudaki burnun kuzey ucunda. Çeyrek kuzeydoğu doğrultusundaki kumsalda. Doğrusu ya, tüm bu yazılanlardan ben bir şeyler anlamadım. Bunların çözümlenmesi gereken bilmece gibi bir takım kapalı sözlerdi. Ama gerek doktor, gerekse kont bu bilgilere büyük önem vermişlerdi. Öğrendikleri şeylerden çok memnun olmuşa benziyorlardı. Kont ellerini ovuşturuyor, oda içerisinde durmadan dolaşıyordu. Livezey dedi doktora, şu tatsız işi hemen birine devretmelisin. Ben de hemen yarın Bristol'e gideceğim. 3 hafta. Yo 2 hafta. Hayır. 10 gün içinde İngiltere'nin en iyi gemisi, en iyi gemicileri ile emrinizde olacak diye açıkladı. Doktor beni göstererek, ya Hawkins dedi. Onun işi hazır dedi kont. Göreceksin bak, Hawkins bu güzel gemide başarılı bir kamarot olacak. Ya ben diye sordu doktor. Sen gemi doktorusun dedi kont. Sonra kendini göstererek, ben denizde amiral dedi. Hepimiz buna güldük. Kont, piposundan uzun bir dumartı savurduktan sonra sözüne devam etti. Redruh, Joyce ve Hunter bizimle birlikte gelecekler. Uygun rüzgarlarla çok hızlı gideceğimizi ve adaya kısa sürede varacağımızı sanıyorum. Orayı bulduktan sonra da... Doktorla Kont hemen hemen aynı anda aynı sözcüklerle cümleyi tamamladılar. Dünya kadar paramız olacak. Daha sonra yolculukla ilgili kimi ayrıntılar üzerinde konuşuldu. Ancak doktorun kimi kuşkuları vardı. Kont'a bir kişiden korktuğunu söyledi. Kont hemen kükredi. Kimmiş o? Söyle bana o köpeğin adını. Sen diye cevap verdi doktor. Çünkü sen içi dışı bir adamsın. Dilini tutmayı bilemezsin. Unutma ki bu gece hana saldıran serseriler, bunlarla birlikte bir gemi dolusu adam, ortada bir define olduğunu ve bu definenin planının elimizde olduğunu biliyorlar. Bu gözü kanlı adamların tek amaçları ne pahasına olursa olsun defineyi ele geçirebilmektir. Doktoru dikkatle dinleyen kont, ne öneriyorsun öyleyse dedim. Hiçbirimiz yalnız başımıza kalmamalıyız. Her an bir saldırı olabilir. Ben Jack'le kalacağım. Sen Bristol'a giderken Joyce ile Hunter'ı yanına al. Şu andan sonra da hiç kimseye hiçbir şey anlatma. Ortalıkta bir sessizlik oldu. Doktor sordu. Tamam mı? Tamam dedi kont. Bir mezardan daha sessiz olacağım. Sana söz veriyorum. Bristol'a gidiyorum. Ertesi gün doktor kendi yerine bakacak bir adam bulmak için Londra'ya gitti. Kont ise yanına 2 sadık adamını alıp Bristol'a gitti. Ben kontun şatosunda görevlilerle birlikte kalıyordum. Yapacak bir işim yoktu. Bütün gün şatonun büyük bahçesinde dolaşıyor, kendi kendime olmadık düşler kuruyordum. Sık sık adanın haritası gözümün önüne geliyor, kırmızı mürekkeple çizilmiş çarpı işaretlerini görür gibi oluyordum. Haydutların bir zarar verme olasılığına karşı şatodan dışarı çıkmıyordum. Böylelikle tam bir güvence altında bulunuyordum. Nihayet konttan bir mektup geldi. Mektubun üzerine doktorun adı yazılmış, doktor yoksa ancak Jack Hawkins açabilir diye not yazılmıştı. Doktor henüz Londra'dan dönmediğinden mektubu açıp okudum. Kont, mektubunda çok güzel bir gemi bulduğunu, geminin donanımını yenilediğini, teknenin çok hızlı ve denize dayanıklı bir tekne olduğunu yazıyordu. Tekne 200 tonluktu. Adı da İspanyola idi. Kont daha sonra gemi personelini bulmak için çok zorluk çektiğini anlatıyor ve şöyle devam ediyordu. Doklarda dolaşırken mutlu bir rastlantı sonucu çok iyi bir denizciyle tanıştım. Kendisinin eski bir denizci olduğunu, şimdi bir han işleterek yaşamını sürdürdüğünü anlattı bana. Adam Bristol'daki tüm denizcileri tanıdığını söyledi. Baktım adam gerçekten liman başkanlığının personel şubesinden daha bilgili. Bana gemi için kaç adam gerekirse bulabileceğini söyledim. Kendisi de karada dura dura bıkmış, sağlığı bozulmuştu. O da gemiye aşçı olarak gelmek istiyordu. Onu hemen işe aldım. Böylelikle geminin ilk adamı belli oldu. Adı John Silver. Bir bacağını deniz savaşında kaybetmiş, buna karşılık ufak bir emekli maaşı bağlamıştır. Silver'le birlikte epeyce uğraştık. Sonunda geminin tüm adamlarını bulduk. Adamların suratları hiç hoş değil. Her biri katil suratlı ama yaman denizciler oldukları her davranışlarından belli. Gerekirse onlarla bir savaş gemisine bile karşı koyabiliriz. İkinci kaptanımızın adı Arrow. Onu da Silver buldu. Çok becerikli bir adama benziyor. Kont daha sonra Silver konusunda biraz daha bilgi veriyor. Aslında adamın varlıklı biri olduğunu, hanını karısının işleteceğini söylüyor. Mektubunun son kısmında da benimle ilgili olarak şöyle yazıyordum. Hawkins yanında Red Roof'la birlikte hana gidip annesini görsün. Onunla vedalaştıktan sonra hemen yola çıksın. Mektubu okuyup bitirince korucu Red Roof'un canı sıkılmış gibi bir hareket yaptı. Kont gene yapacağını yaptı dedim. Ne yapmış Kont dedim. Fark etmediniz mi küçük bey dedi korucu. Mektubun bir yerinde ne diyor Kont Hazretleri? Neresinde diye sordum. Adam mektubu elimden alıp sayfaları çevirdi. Bir yerini göstererek okuyun şurayı dedi. Korucunun gösterdiği yeri bir kez daha okudum. Bu bölümünde Kont gemiyi bulmak için gösterdiği çabadan söz ediyordum. Bu arada defineyi bulmak için hangi yöne gideceğimizi öğrenen pek çok Bristollu da benim iyi bir gemici bulmam için bana yardımcı oldular. Adam haklıydı. Kont doktora verdiği söze karşın gene de konuşmuş olmalıydı. Ama ben buna fazla önem vermedim. Çok heyecanlıydım. Büyük serüven başlıyordu. Şu anda Bristol limanında bir tekne beni bekliyordu. Bu tekne ile enginlere açılacak, beni zengin, çok zengin yapacak olan defineyi aramaya başlayacaktım. Ben, doktor ve kont. Ertesi sabah ihtiyar korucu ile birlikte şatodan çıktık. Bu doğduğum memleketimde geçireceğim son gündü. Bunun tadını çıkarmak ister gibi ağır ağır yürüyordum. Hana geldiğimde hem çok sevindim hem de çok şaşırdım. Annem kendini iyiden iyiye toparlamış, hatta biraz da kilo almış gibiydi. Yüzünün rengi kendine gelmişti. Neşeliydi, hareketli ve canlıydı. Onunla kucaklaştım. Annem beni birkaç kez öptü. Beni nedenle özlediğini belirtti. Bu arada kont gerekenlere emir vermiş, hanı güzelce onarmışlar, kimi eşyalar yenileriyle değiştirilmiş. Hatta içini dışını badana etmişler. Adeta yepyeni bir han meydana gelmiş. İşler de iyiymiş. Müşteriler artık kaptanın sataşması tehlikesi kalmadığından hana daha sık gelmeye başlamışlar. Annem benim işlerime bakmak için bir çocuk almış. Çocuk henüz acemiymiş ama kısa sürede işleri öğrenebilecek denli, yetenekli ve çalışkanmış. İhtiyar korucu ile birlikte geceyi handa geçirdik. Annemle son kez yemek yiyordum. Uzun bir yolculuktan sonra kim bilir ne zaman geri dönecektim. Bu belli değildi. Ama zengin olarak döneceğim kesindi. Döner dönmez bu hanı satacak ve anneme elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağı bir yaşam sürmesi için Londra'da büyük bir ev satın alacaktım. Birkaç hizmetçimiz olacaktı. Ben bunları anlattıkça annem gözlerini siliyor. Ah Jack, ah Jack diye içini çekiyordu. Ertesi sabah erkenden kalktık. Annemle kucaklaştım. Onun boynuna sarıldım. Öptüm, öptüm. Handan çıkıp yürümeye başladık. Annem kapı önüne çıkmış bana mendil sallıyordu. Yalnız anneme değil, yalnız sevgili hana değil, buralardaki her şeye, küçük tepelere, çalılıklara, sevimli koya, her şeye veda ediyor gibiydim. Bu arada her sabah kıyıya doğru gezintiye çıkan bir adamla da vedalaşıyordum. Adamın yanağında kocaman bir kılıç yarası vardı. Dürbününü yanından hiç eksik etmezdi. Sonra ana döner ve durmadan içerdi. Kaptan ölmüştü. Hem de epeyce olmuştu. Şimdi onun büyük sandığından çıkan haritanın göstereceği yoldan büyük bir serüvene doğru koşuyordum. Posta arabasına bindikten az sonra uyumaya başlamıştım. Yolda durmadan sarsıldığımı anımsıyorum. Neden sonra korucunun dürtmesiyle gözlerimi açtım. Kentin büyük caddelerinden birinde büyük bir yapının önünde duruyorduk. Neredeyiz diye sordum. Red Ruh gülerek cevap verdi. Buraya kadar küçük bey dedi. Bristol'a geldik. İşte.